Ayrım 22, Hırsız, Clive Cussler, sayfa 275, 37. Kısım. Işıklar diye bağırdı Cehennem Çanları filminin yönetmeni megafonuna. Dinamo kükredi. Cooper Hewitt lambaları parladı. Kamera hızlan. Artık üniforması haline gelmiş siyah kostümü, pilot başlığı, koruyucu gözlükleriyle Isaac Bell motosikletine gaz verip onu hayata geçirdi. Kamera operatörü krankı hızla çevirmeye başladı. Yönetmen bir kez daha baktı. Lokomotif Güney Pasifik şirketinden kiralanan tren bakım istasyonunun kullanılmayan bir noktasındaki yükseltilmiş bir ray üstüne yerleştirilmişti. Bacasından duman ve buhar püskürtüyordu. Makinist başını ve omuzlarını kabinden dışarıya uzatmıştı. Kameranın görüş alanı dışındaki devasa bir vantilatör, bacadan çıkan dumanı ve buharı lokomotif boyunca üfürüyor ve makinistin uzun sakalını sallayarak lokomotifin hızla hareket ettiği görünümünü veriyordu. Isaac Bell'in motosikleti egzoz borusundan beyaz duman püskürtmekteydi. Bell göz ucuyla motorun duman çıkarmasını sağlayan Imperial filmin makinisti Marty'ye baktı. Marty ona baş parmağıyla havada her şey tamam işareti verdi. Bell gaz kolunu sonuna kadar çevirip debriyaj levyesine bir tokat attı. Motosiklet egzozundan beyaz dumanlar çıkararak sahneye girdi. Bell lokomotifin etrafında küçük daireler çiziyor, önüne her çıktığında saatte 60 kilometre hızla rayların üstünden zıplatıyordu. Dördüncü kez yere temas ettiğinde ön tekerlekte bir tuhaflık sezdi. Kamera operatörü çekime devam ediyor, ışıklar hala onu aydınlatıyordu. Bell son kez atlamak için motora gaz verdi. Tekerlek söküldü. Motosiklet ön çatalı üstüne yere çarptı. Arka kısmı yerden kalktı, havaya dikildi ve Isaac Bell'i Dido'nun üstünden fırlattı. Bell başı önde lokomotife doğru uçtu. Başı yerine ayaklarıyla çarpmak için bir takla atmaya çalıştı ama saatte 60 kilometre hızla uçuyordu. Havadayken zaman durmuş gibi geldi. Bell altından kayar gibi geçen zemini gördü. Kızılderili kılığındaki figüran, kamera operatörü, set görevlileri, at terbiyecileri, orada kim varsa sanki dublörlerin motosikletleriyle lokomotiflere doğru uçması sıradan bir olaymış gibi seyrediyorlardı. Lokomotifin çelik gövdesi bütün görüş alanını kapladı, gece kadar siyah, gökyüzü kadar büyüktü. Bir süre sonra bu gövdeye çarptı. Ayak bileğindeki şiddetli acı takla atarken kafatasını koruduğunu belli etti. Kazandan sekip rayın üstüne düştü ve yana doğru yuvarlandı. Yerde sersemlemiş halde ve toz toprak içinde etraftakilerin bağırdıklarını duydu. Kimse endişe etmesin diye doğruldu, her yanı sızlıyordu. Ama birkaç dakika sonra ayağa kalkabileceğine karar verdi. Bağırmalar kesilmişti. Sadece yönetmen hala megafondan sesleniyordu. ''Bu harika oldu, bir kez daha çekelim.'' Isaac Bell acılar içinde ayağa kalktı, sendeleyerek hurda haline gelen motosiklete doğru yürüdü. Dizleri üstüne çöküp makineyi gözden geçirdi. Ceketini yoklayıp Browning tabancasının kılıfında ve emniyette olduğunu anladı. Yıldırım hızındaki refleksleri sayesinde Cincinnati, Chicago ve Jersey City'de Leipzig organ mağazalarını inceleyen Van Dorn dedektiflerinin akıbetinden kurtulmuştu. ''Çabuk olun!'' diye bağırdı yönetmen. ''Gün ışığını kaybediyoruz.'' ''Bana yeni bir motosiklet bulduğunuz zaman hazırım.'' dedi Bell. Topallayarak motosikletin motorunu ayarlayan makinisti ararken. Cehennem Çanları ekibi paslanmış bir talihat üstünde geçici bir makine atölyesi kurmuştu. Ayak bileğindeki sancıyı aldırmadan makinistin kurmuş olduğu rampadan çıkıp atölyenin içine girdi. ''Marty'' dedi tehdit dolu bir sesle. ''Kim benim ön aksımı testereyle kesti?'' Marty'den karşılık gelmedi. Bell onu tezgahın arkasında yerde yatarken buldu. Gözleri açık boşluğa bakıyordu. Işığı açıp ona daha yakından baktı. Marty boğulmuştu. Bir telle. Neredeyse başı kopmak üzereydi. Akrobat Golden State Limited güvenlik görevlisini öldürdüğü aynı ince telle bu suç ortağını da susturmuştu. Bu onun lokomotifin üstüne atlarken ve Moritanya'nın güvertesinden uçarken kullandığı telle. Isaac Bell sanki akrobat oradaymış gibi ona hitap ederek yüksek sesle konuştu. ''Seni tedirgin ediyorum.'' dedi Bell. Bir yandan da bütün o soruşturmalarından hangisi onu endişelendirmiş olabilir diye düşünerek. ''Seni korkutuyorum.'' Akrobat belli ki bu soruşturmalarla edinilen bilgilerin onu yakalayacak bir ağ olduğunu düşünüyordu. Acaba hangisi onu ürkütmüş olabilirdi? Grady Forer Hamburg Bankası Imperial ilişkisini inceliyordu. Andrew Rubenoff, Hamburg Bankası ile Leipzig Organ ve Piyano Şirketi arasındaki bağı bulmuş, şimdi Imperial'ın yabancı bankerlerini araştırıyordu. Van Dorn büroları Leipzig Organ'ın bir paravan olduğunu ortaya çıkarmışlardı. Bell'in kendisi Leipzig'in temsilcisi Fritz Wunderlich'in izini Denver'a kadar takip etmiş, şimdi de dedektifler Alman konsolosluklarında bu adama benzer kimse var mı diye gözlüyorlardı. Joe Van Dorn, Washington DC'de Alman konsolosluğunun faaliyetlerini mercek altına almıştı. Larry Saunders, belediyede Imperial binası planlarını didikliyordu. Texas Vault, Imperial stüdyolarında figüran olarak çalışarak şirketin içine sızmıştı. Eğer Berlin'de Art Curtis'in öldürülmesi için emri akrobat vermişse, demek ki Van Dorn dedektiflerinin peşinde olduğunu biliyordu. Van Dorn stajyerlerine yapılan saldırılar bunun kanıtıydı. Ama bugün Bell'in motosikletinin sabote edilmesi, akrobatın Bell'in sigorta yöneticisi kimliğini açığa çıkardığını ve onun ya Van Dorn dedektif şirketiyle bir ilgisi olduğunu veya o şirketin bir çalışanı olduğunu anladığının göstergesiydi. ''Hala neyin peşinde olduğunu anlamış değilim,'' dedi Bell, ''ama bunu çözmeye çok yaklaştım.'' O anda Bell birden bir şey fark etti. Eğer... Tabii bu kanıtlanmış değildi. Imperial film bir şekilde Akrobat ve Krieg Rüstungswerk'le birlikteyse o zaman Mario'nun Imperial'da işe alınması tesadüf değildi ve Akrobat'ın soğukkanlılıkla kullanacağı bir kozdu. Bell tramvayla bir malikane kiraladı. Bunker Hill semtine gitti. Bu evi Irina Vioretz'in Mario'na Imperial'da çalışması için iş teklif etmesinden sonra tutmuştu. Topallamasını gizlemeye çalışarak arka taraftaki merdivenden çıkıp doğruca mutfağa girdi. ''Evlendiğimizden beri ilk kez bir ev yemeği yemek için tam zamanında geldin.'' diye karşıladı onu Marion. ''Ah Isaac, ne güzel bir gün.'' kocasına sarılıp öptü. ''O zavallı ayağına her ne yaptıysan bunun için bir kokteyl ister misin?'' ''Ben hazırlarım.'' dedi Bel gülümseyerek. Kadınlar erkeklerden daha iyi gözlemciydiler ama sinema yapımcısı kadınların gözünden hiçbir şey kaçmıyordu. Mario'nun gözleri neşeyle parlamaktaydı. ''Sanki öldüm ve cennete geldim. Irina bana ne istersen veriyor. Lokomotif, pullman ve katır trenleri bile. Kamera operatörü Billy Blitzer'i bile verdi. Kutlarım.'' Billy ikinci kamerayı kullanması için bir numaralı asistanı Dave Davidson'ı getirdi. Böylece bu piyasadaki en iyi iki kamera operatörüyle çalışma imkanım oldu. Hepsinden öte Franklin Mowry'i hatırlıyor musun? O yaşlı köprü inşaatçısı. Tabii, Lillian'ın babası için çalışıyordu. Franklin emekli olmuş. Araştırma sorularımı cevaplaması için onu film çektiğimiz yere davet ettim. Adam demir yolu tarihi konusunda yürüyen bir ansiklopedi. Ve işte en iyi kısmı, Dave Davidson'da bir portre ressamı gözü vardır. Franklin'in Gradient gibi profiline bir kez baktıktan sonra bir şey ayarlıyormuş numarası yaparak kamerayı çalıştırmaya başladı. Daha sonra bana 10 metrelik bir Franklin Mowry filmi gösterdi. Kamera bu adama kesinlikle bayılıyor. Ben de onu filme dahil etmeye karar verdim. Ah Isaac, o kadar heyecanlıyım ki. Gerçekten çok iyi, dedi Bell. Sırf kuşkulandım diye ondan bu işi bırakmasını nasıl isteyebilirim diye düşünüyordu. Merak etme, dedi Marion. Franklin Mowry'ye senin sahte bir kimlikle çalıştığını ve Van Dorn dedektifi olduğunu ifşa etmemesini söyledim. Galiba artık bunun önemi kalmadı. Ayağına bu yüzden mi bir şey oldu? Ayak bileğim motosikletime göre çok daha iyi durumda, dedi Bell ve ona olanları anlattı. Sonra da Grady ve Rubenoff'tan başlayıp kendisinin ve Texas Vault'un Imperial içindeki sonuçsuz casuslukları dahil konuşan filmler soruşturmasının bütün aşamalarını bir bir açıkladı. Seni öldürmeyi başaramadığına göre, dedi Mario, sence şimdi neyi deneyecek? Isaac Bell karısının gözlerine baktı. Sen söyle. Ne düşündüğünü biliyorum Isaac. Clyde Lynch'i yerleştirdiğin aynı şirkette tesadüfen ben de film çektiğim için endişeleniyorsun. Ve bunu kabul ettiğine pişmansın. Ben bu kadar iyi açıklayamazdım, dedi Bell. Imperial'da bir şeyler fena halde yanlış. Ama Irina'nın bana zarar verebilecek bir şeyde rol alacağını hiç sanmıyorum. Ayrıca Imperial'ın bir dalavere çevirdiğinden de emin değilsin. Imperial'ın mali kaynakları kuşkulu. Sinema işindeki herkesin mali kaynakları kuşkuludur. Bu yepyeni bir iş alanı. Neler olup bittiğini kimse gerçekten bilmiyor. İşi yaptıkça kaynak buluyoruz. Bu nedenle bankerler sadece bir film için kredi veriyorlar. Demir Atın çekimleri sırasında sıra dışı bir şey fark etmediğine emin misin? Olağan dışı bir şey. Diğer işlerinde görmediğim veya işitmediğim beklenmedik bir şey. Marion bu soruyu bir süre düşündü. Sadece tek bir şey, film stoku sıkıntısı var. Los Angeles'ta herkes bunu konuşuyor. Bir ay kadar falan film bulmak çok zor ve pahalı oluyor. Dün Billy ve Dave asık suratlarla geldiler. Stokları çok eskiydi. Çok kötü koktuğunu ve filmlerin aşırı poz vereceğini söylediler. Irina'ya telefon ettim. Bir saat içinde bir kamyon dolusu yepyeni film geldi. Özenle perfora edilmişti ve mis gibi kokuyordu. Billy ve Dave'i sevinç içinde ellerini ovuştururlarken görecektin. Bu filmler nereden gelmiş? Eastman Kodak, doğruca fabrikadan. Ama Imperial bağımsız. Eastman'ın Edison Tröstü'yle anlaşması var. Bağımsızlara film satmazlar. Nereden edindiklerini bilmiyorum. Ama hiç değilse Imperial'ın film sıkıntısı yok. Her neyse, şimdi topallaya topallaya yemek odasına gel de yemekleri getireyim. Evliliğimizin ilk ev yemeği olarak ne var? İlk ev yemeğimiz neyse yine o. Sana o zaman ne yaptığımı hatırlıyor musun? Beni akşam yemeğine davet ettiğini ve sebzeli rosto pişirdiğini hatırlıyorum. Mükemmeldi. Ama şöyle böyle hatırladığım kadarıyla sıra tatlıya gelmeden başka bir ilgi alanı bulmuştuk. Marion, bahse girerim, demir atta kovboylarım vardır. Hem de yığınla. Bir tanesine daha yerim var mı? Texas Volt mu? Bell evet anlamında başını salladı. Eğer bu seni rahatlatacaksa tabii. Silahşör dostumun seni kolladığını bilirsem kendimi çok daha rahat hissederim. Marion güldü. Walt'ın silahşör olarak ömrü çok uzun olmayabilir. Sinema işindekiler uzun boylu Texaslı'nın artık önemli rollere çıkacağını konuşuyorlar. Bazıları onun bir yıldız olabileceğini düşünüyorlar. Senin emniyetin sağlanana kadar ne olur? Onun başını döndürmeyin. 38. Kısım. Pauline Grandsau tren yolculuğunun Saint Germain kısmını belleğine kazımaya çalışırken bir istasyonda ondan belgelerini isteyen jandarmadan kaçmak zorunda kalmıştı. Böylece 12 saatlik bir tren yolculuğuyla aşacağı mesafeyi çok yavaş giden bir kömür vagonunun alt kısmına asılarak gitmek zorunda kaldı. Nihayet Paris'te bir açık pazar alanında trenden indi. Elindeki turist rehberiyle ve şehir haritası sayesinde Rue de Bac'a vardığında gece olmuştu. Fandorn Dedektiflik Şirketi Paris bürosunun dik merdivenlerini çıktığında yağmurdan sırılsıklam olmuş, bitkin düşmüş ve fena halde acıkmıştı. Parlak ışıklı bir lambanın yanında iri yapılı bir adam oturuyordu. ''Ne istiyorsunuz bayan?'' diye sordu adam. Pauline adamın şöyle söylediğini düşündü çünkü Fransızca konuşuyordu ve Pauline bu dili bilmiyordu. Ama onun yüzüne bakınca aklından ne geçtiğini tahmin etti. Elleri yüzü kir içinde bir dilenci ya para dilenmeye gelmişti ya da polisten kaçıyordu. Adam bir daha sordu. Yanındaki ışık o kadar parlaktı ki Pauline onun yüzünü göremiyordu. Adam ayağa kalkınca zemini muşamba kaplı bir masa ve koltuktan ibaret olan oda dönmeye başladı. ''Burası Fandorn Dedektiflik Şirketi'nin Paris bürosu mu?'' diye sordu Pauline. İngilizce konuşması adamı şaşırtmıştı. ''Evet'' dedi, tıpkı dedektif Curtis'inkine benzeyen bir aksanla. ''Size nasıl yardımcı olabilirim küçük hanım?''
''Siz dedektif Horace Bronson musunuz?''
''Evet, Bronson benim, siz kimsiniz?'' Pauline Grantzau dimdik durdu.
''Berlin bürosundan stajyer Fandorn Dedektifi Pauline Grantzau, size bilgi getirdim.''
Pauline selam vermeye çalıştı ama kolu ağırlaşmış, bacakları hamurlaşmıştı. Yerdeki muşambanın yüzüne doğru kalktığını gördü. Bronson inanılmaz bir süratle yetişip yere düşmeden onu yakaladı. ''Paris bürosundan bir telgraf var Bay Bell.''
Bronson'dandı. Uzun ve ayrıntılıydı. Isaac Bell mesajı iki kere okudu. Gözlerinde avcılara özgü bir pırıltı belirdi. Ciddi yüzüne tıpkı güneşin buz tutmuş bir nehirde yansıması gibi bir aydınlık yayıldı. Ve Fritz Wunderlich'e, Krieg Rüstungswerke, Kaiser II. Wilhelm'e ve özellikle de Alman İmparatorluğu ordusu tüm General Christian Zemler'a söz verdi. Van Dorn dedektifi Arthur Curtis boş yere ölmüş olmayacaktı. 4. bölüm. Işıklar, kamera, motor. 39. kısım. Telgrafçı hemen işe koyul diye seslendi Isaac Bell telgrafın başında duran adama. Bunu Bay Joseph Van Dorn'a gönder. ABD Silahlı Kuvvetleri ve Dışişleri Bakanlığından Alman tüm generali Christian Zemler'i soruşturun. Onlara Wunderlich resmini gösterin. Bunu New York araştırma şefi Grady Forer'a gönder. Alman tüm generali Christian Zemler kimdir? Bir fotoğraf veya gazetede çıkmış resmini bulun. Bunu Paris bürosundaki Horace Bronson'a gönder. Alman tüm generali Christian Zemler kimdir? Bir fotoğraf veya gazetede çıkmış resmini bulun. Bunu New York ofisindeki Archie Abbott'a gönder. Lord Strone'a Alman tüm generali Christian Zemler'i sorun. Wunderlich resmini gösterin. Şimdi bunları hemen gönder. Bunu izleyen 24 saat içinde yağmur gibi gelen cevaplar arasında Bell'in en çok ilgisini çeken mesaj patrondan gelendi. Joseph Van Dorn, tüm General Zemler'in Krieg Rüstungswerk servetinin tek varisi olan Sophie Roth Zemler'le evli olduğunu öğrenmişti. Böyle bir servet ve nüfuz tek başına çalışan bir ajanın neden tipik bir Alman subayından çok daha bağımsız hareket edebildiğini açıklıyordu. Ne var ki Joseph Van Dorn'un silahlı kuvvetler ve diplomatik çevreler içindeki kaynakları Zemler hakkında başka hiçbir şey öğrenememişlerdi. Tüm general sahne ışıklarından uzak duruyordu. Çin'de bulunan bir Amerikalı ordu gözlemcisi Zemler'in Boxer isyanı sırasında mükemmel bir savaş sicili olduğunu işitmişti. Emekli bir büyükelçilik ateşesi de Zemler'in Asi Boer komandolarını bizzat Britanya hatları içine yönlendirdiği söylentilerini duymuştu. Ama diplomatlar veya askerler arasındaki Van Dorn kaynaklarından hiçbiri Zemler'le karşılaşmamış, bu nedenle de Wunderlich'in resmi Washington'da hiçbir işe yaramamıştı. Grady Forer'ın araştırmacıları da bu adama ait fotoğraf veya gazete resmi bulamamışlardı. Grady bunu normal karşılıyordu. Zemler ülkeye gelen bir Alman ekibinin önde gelen şahsiyetlerinden biri veya Alman büyükelçiliklerinden birinde askeri ateşi olsaydı Amerikan gazeteleri onun resmini basarlardı. Avrupa'daki gazete ve dergilere erişimi olduğu için Bell Bronson'dan daha çok bilgi edinmeyi umuyordu. Fakat Bronson'un telgrafından da bir şey çıkmamıştı. Dahası Berlin'deki yeni görevli bile Alman basınında Zemler'in herhangi bir resmini bulamamıştı. Askeri şahsiyetlerin Almanya'da nasıl el üstünde tutulduğu düşünülecek olursa, Christian Zemler'in medyadan uzak durması hiç alışılmış bir şey değildi. Bell hayal kırıklığına uğramıştı ama şaşırmamıştı. Genellikle kameralardan kaçınan bir özel dedektif olarak düşman topraklarında gerilla savaşı veren tecrübeli bir askerin bundan farklı davranmasını bekleyemezdi. Bununla birlikte artık Zemler'in çok zengin olduğunu biliyordu ve Bell'in tahmin etmiş olduğu gibi bağımsızdı. Bu 35 yaşındaki kuvvetli asker ve casusun yeşil gözleri, sarı saçları, maymun gibi uzun kolları vardı. Fakat kimse onun yüzünü Wunderlich'in resmiyle eşleştirememişti. Dolayısıyla Zemler'in ve Wunderlich'in aynı kişi olduğunu kanıtlama yolunda tek bir adım bile atılmış değildi. 22. ayrımın sonu. Sayfa 289.